Ayrım 5, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 41, 2. Bölüm. Tom Hagen Fontainebleau otelin şapelinde arka tarafta oturdu ve yaşlı bir kadının duasını bitirmesini bekledi. Kürsünün önüne diz çökmüş olan kadın, papağan tüyleriyle ve ananaslarla süslü tropikal bir plaj kılığı giymişti. Kiliseye bu kılıkla gidilmesi konsiliyerenin adap duygusunu taciz ediyordu. Kürsüye monte edilmiş bir hoparlörden protestan dinine uygun ilahilerin org bantları duyuluyordu. 1 milyon dolarla birlikte bedava oral seksle verseler Hagen yine de Florida'da yaşamazdı. Şapel gereksiz yere kocamandı. Fontainebleau kumarhane olarak inşa edilmiş ama siyasi destek yetersiz kalmıştı. Dinlenci otelinde de kumarhanedeki gibi bir şapele gerek olmazdı. Kürsünün karşısında sade siyah bir takım elbise giymiş bir adam beyaz deri kapaklı bir İncil'i karıştırıyordu. Hagen adamın sağlam gözünü yakaladı. Öteki gözü camdı ve avuçlarını göğe doğru kaldırdı. Adam, yani Joe Lucadello adındaki siyah görevlisi, omuz silkip uzaklara baktı. Normalde bir göz bandı ve daha çok saçı oluyordu. Dışarıda hızla yağan yağmur, gizli servis tarafından otelin önünden uzaklaştırılan kalabalığın çığlıkları dışında tüm sesleri bastırıyordu. Başkan Shea bir televizyon kamerası güruhunun önünde bir zamanlar parti içindeki en büyük rakibi olan ve uzun süre Tampa'da Sam Dragon'un ve Carlo Tremonti'nin dostu olan başkan yardımcısı eski Florida senatörü Ambrose Gonja Payton'la golf oynamayı planlamıştı. Tom'un karısı dışarıda sanat dünyasından bazı kişilerle görüşüyordu. Kadının modern resim koleksiyonu ülkenin en iyileri arasındaydı. Ama Teresa'nın bu seyahate katılmasının asıl sebebi bu gece Fontainebleau'nun balo salonunda bir sponsor bakmaktı. Parti kongresi burada Miami Beach'te yapılacaktı. Aslında bir yıldan az bir zaman kalmıştı ve Hagen için inanması zor bir durumdu. Sanki Shea'in birinci seçilmesi için gereken bazı anlaşmaları daha dün yapmış gibiydi. Genelde bir zevk ve sağduyu timsali olan Teresa, genç başkanın ve ceylan gözlü zengin orospusu karısının enerjisine bayılmıştı. Tom sürekli olarak şeylerin de herkes gibi kusurları olan fani insanlar olduğunu hatırlatıyordu. Teresa New Jersey'liydi, Shea'in ne kadar sıradan bir vali olduğunu biliyordu. Fakat Teresa inanmak istediği şeye inanırdı. Tıpkı herkes gibi. Onca insan arasında Michael bile Jimmy ile Danny'yi ayırt etse dahi aynı durumdaydı. Jimmy'nin ilham veren ve gelecek için çok şey vaat eden bir başkan olduğuna inanmaktaydı. Sorunlar vardı. Küba ve kendi kardeşi. Fakat Michael Küba'nın imkansız bir durum olduğuna inanıyordu. Tabii ki Danny'nin de kardeşler böyle olurdu. Hagen saatine baktı. Dua eden koca karı hafifçe öne arkaya sallanıyordu. Hagen da sırf zihnini yatıştırmak için dua etmeyi düşündü, gözlerini yumdu. Gerçekten pişman olduğu bir şey yoktu. Hayatı boyunca yapması gereken şeylerle karşılaşmış, o da yapmıştı, hepsi o kadardı. O zaman da geriye dua edecek pek az şey kalıyordu. Hagen yüce Tanrı'ya bir tür Noel Baba muamelesi yaparsa bir erkeğin doğaüstü güçler olmadan da halledebileceği ya da elde edebileceği şeyler isterse lanet denirdi. Gözlerini açtı, cehenneme kadar yolu vardı, dua etmeyecekti. Nihayet yaşlı kadın kalktı, alnında geniş beyaz bir sargı vardı ve rimeli yanaklarına doğru akmıştı. Hagen gözlerini kaçırarak çıplak kentin 8 milyon öyküsü diye düşündü. Kadın gidince Lucadello başıyla kapının dışında bekleyen adama bir işaret yaptı. Adam bundan sonra geleceklere başkan üst kattaki süitinde güven altında olana kadar salonun kapatıldığını söyleyecekti. Lucadello elindeki İncil'i bırakmadan kürsüye gitti ve müziğin sesini açtı. Sonra da Hagen'ın arkasındaki sıraya oturdu. ''Çok fazla, asla yetmez.'' Philadelphia dışında büyümüştü ve Jersey aksanı vardı ama canı isteyince aksansızla konuşabiliyordu. Hagen ona doğru döndü. ''Ne dedin?'' ''Bu oteli tasarlayan mimar en sevdiği deyişlerden biriymiş.'' ''Doğru gibi görünüyor. Eskiden mimar olmak isterdim, hiç söz etmiş miydim?'' ''Hayır.'' ''O zamanlar idealistim, hayalimde böyle bir bina yapmak vardı. köşeli dönemlere bol bol yuvarlak atlar, herkesin zak yaptığı yerde zikler, Fontainebleau diye bir plak duydun mu? Hagen kaşlarını çatıp Lucadello'ya sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun bakışı fırlattı. İşin aslı Hagen'ın genel olarak müzikle, özel olarak da Johnny Fontaine ile pek ilgisi yoktu. Ama bunu itiraf etmek onu her anlamda utandıracaktı. Onun buradaki balo salonunda kaydedildiğini bilirsin değil mi dedi Lucadello. Adora'dan demek. Bütün sabah böyle zırvalayacak mısın yoksa iş konuşacak mıyız? Ne plak ama. Başkalarının zak yaptığı yerde zik yapmaktan söz ediyor ha. Lucadello böylesine kutsal bir yerin yanında olmaktan şeref duyarmış gibi başını salladı. Sanırım Fontaine'i oldukça iyi tanırsın sen. Aile dostu hepsi o dedi Hagen. Aile? Lucadello güldü. Tahmin ederim. Bu arada sahiden kardeşin nasıl? Kayıp. Michael elinden geleni yapıyordu ama belli ki kalbinin canı çalışmak istemiyordu. Başka bir yerinden de değildi. Tom Hagen bunu görebiliyordu. Gayet iyi idare ediyor. Bunu duyduğuma sevindim. Lucadello'nun sesi hem hoşnut hem de kuşkulu çıkmıştı. Michael'la birbirlerini ta Michael'ın sivil savunma birliklerinde olduğu, babasına boş verip dünyada kendi yolunu bulmaya çalıştığı zamanlardan tanırlardı. Joe ile Mike birlikte İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne de başvurmuşlardı. Perde arkasından işler çeviren Hagen, Mike'ın kabul edilmemesini sağlamıştı. Fakat Pearl Harbor'ın ertesi günü Mike bu sefer de Deniz Kuvvetleri'ne gönüllü yazılmıştı. Gerisi tarihti. Mike eve bir savaş kahramanı olarak dönmüştü. Ve daha az şamatayla Joe da aynısını yapmıştı. Gözünü de öyle kaybetmişti. Savaşta. Soylu bir şekilde. Michael'ına düşkündü ve güvenirdi. Bu kadarının da Tom Hagen için yeterli olması gerekirdi. Ama bazı tipler diye düşündü, insanı yanlış yollara itiyor. Bak dedi Hagen, onca yoldan gelmeni takdir ediyorum.
10 dakika ötede yaşıyorum dedi Lucadello.
Fakat yoğun bir gün yaşıyorum, o yüzden çok sıkıntı olmayacaksa. Lucadello Hagen'ın omzuna vurdu. Rahatla payzan. Hagen bir şey demedi. İtalyan olmadığı için onca bok yemişti. Bir çay kaşığı da bu kendini beğenmiş piçten yese ne olacaktı ki? Lucadello, bir iyi bir kötü haberim var dedi. Önce hangisini istersin? Belki de sadece yakınlık göstermeye çalışıyordu ama tanrım canı cehenneme. Kötü olanı.
Ben iyi de başlasam iyi olacak.
O zaman ne soruyorsun?
İnsanlar genelde kötüyle başlar dedi Hagen ama ateş etmeye...
Nihayet şu sizin kayıp paket hakkında bir ipucu bulduk. Nick Geraci. Bu düşünce Hagen'ın kalp atışlarını hızlandırdı. İhanet eden Capo en son Palermo'ya yanaşan bir gemide görülmüştü. Gemi geldiğinde doklarda düğmeci adamlar bekliyordu. Michael limandaki bir yattan izlemişti. Saygıdeğer aletlerini tuta tuta gitmişlerdi. Sonra Buffalo'dan en azından kısa bir haber gelmişti. Aylardır da başka ses çıkmıyordu. Bu süre Corleone ailesi için küçük büyük her türlü talihsizliğin ardında onun olduğunu düşünmesine yeterliydi. Bir tutuklama olsa onun yüzündendi. Ailenin bahisçilerinin bilmediği şikeli bir dövüş olsa o da onun suçuydu. Kalp krizinin bile kalp krizi olmadığını düşünen epeyce kişi vardı. Birisi banyo küvetinde kayacak olsa acaba Geraci'nin parmağı mı vardı diye merak edenler oluyordu. Müteveffa Sally Tessio'nun himayesindeki Geraci, Corleone'lerin gelmiş geçmiş en iyi kazandıran adam olmuştu. Müteveffa Pete Clemenza, Vito Corleone'nin daha sadık olan diğer kaposu, Nick Geraci için bir 5 centlik yutsa bir tomar bantlı para sıçabilir derdi onun için. Eski bir ağır siklet boksörüydü ve bayağı iyi bir yerdeyken bırakmıştı ve hem gücün hem de sağduyunun sınırlarını ve erdemlerini iyi bilirdi. Ailenin Hagen'ın 15 yıl kadar önce Vito Corleone'yi ikna etmeye çalıştığı en kazançlı iş olan narkotik operasyonlarını oluşturmuştu. Yani bu kuşağın yasak işine. Geraci kırılgan olmadan Fredo kadar cana yakın, pervasız olmadan Sonny kadar sert, Michael kadar da akıllı ama daha yürekliydi. Yine de ailesi Sicilyalı olduğu halde Cleveland'da doğup büyümüştü ve bu yüzden adı ve kanı dışında her şeyiyle bir Corleone ve Sicilyalı olan Hagen gibi Geraci de tamamen aile içine alınmayacak bir konuk gibiydi.
Hagen ondan daima hoşlanmıştı. Şimdi ise günün birinde mezarına uzun uzun amansızca işemenin keyfini yaşayacağını umuyordu. Hagen bir parmağını boğazına götürüp nabzının atışını dinledi. Kalbi gerçekten hızlı atıyordu. Sizinkilerin onu aktif olarak aradığından emin değildim. Yani paketi.
O göçmen sirki niye yapıldı sanıyorsun, dedi Lucadello.
Hagen omuz silkti. Tabii ki sadece Carlo Tramonti'yi Kolombiya'ya sınır dışı etmek için değildi. Tramonti'nin bildiği şeyler yüzünden olmasa komik olurdu. Bir de o kendini bir şey sanan Danny Shay piçinin tırmandırdığı çeşitli karışıklıklar vardı. Peki neredeymiş herif?
Öyle deme, dedi Lucadello.
Pardon?
Herif değil, paket.
Yüce Tanrım. Lucadello İncil'i kenara itti. Kutsal bir yerde böyle mi konuşulur? Ne tür bir cehenneme gönderecekler seni, kim bilir? Burası sadece bir otel. Hagen derin bir nefes aldı. İyi, peki nerede buldunuz paketi?
Nerede olduğu düşünülecek olursa biz pek bir şey yaptık sayılmaz. Bil bakalım neredeydi?
Sicilya'da diye düşündü Hagen. Narkotik operasyonları Geraci'ye bütün adada bağlantılar sağlamıştı. Fakat Hagen bir tahminde bulunacak değildi. Büyük Vito Corleone'yi izlerken öğrendiği taktik gereği Hagen tümüyle sessiz kaldı. Bu saygısızlık gösterisine sessizlikle cevap verdi.
Lucadello, pekala oyun bozan, dedi, ama buna bayılacaksın. Belli bir büyük gölün altında, insan eliyle yapılmış devasa bir mağarada.
Eriye mi?
Aslında tam bir hortlak gibi.
Hagen içini çekti. Lucadello kabullenme ifade eder biçimde başıyla bir reverans yaptı.
Neyse, eğer Ruslar bombayı atarsa, dedi, azmış iki velet oraya inip insan ırkını yeniden başlatabilir. Orası bu iş için gayet uygun, yani öyle olduğunu duydum. Bir takım geçitler de özel bir adadaki bir binaya bağlanıyormuş. Hangisi olduğunu bildiğinden eminim.
Ajan güldü.
Gizli geçit. Ne şamata ama. İlginç dönemler yaşıyoruz.
Çıngıraklı Yılan Adası'ndaki o binanın eski sahibi ve Cleveland grubunun patronu olan Vincent Forlenza, aynı zamanda Geraci'nin gerçek büyük babasıydı. Geraci ve Chicago grubunun komplosu sonucunda Forlenza'nın cesedi Erie Gölü'nün dibinde bir mavla çıpasına zincirli olarak kurtlara yem oluyordu.
Bundan mutlu olacağını tahmin etmiştim, dedi Lucadello. Hiç kuşkusuz kardeşin de öyle.
Hagen Lucadello'nun kardeşin deyişinde alaycı bir tını duyduğunu düşündü. Mutlu kelimesi doğru bir seçim değil, dedi Hagen. Ama iyi haber olduğunu düşünmekle haklısın. Sanırım kötü haber de artık orada olmadığıdır.
Paket orada değil artık.
Hagen gözlerini kapadı.
Kusura bakma, Lucadello güldü. Buna engel olamıyorum, sadece şaka yapıyordum. Haklısın, artık orada değil, ama kötü haber bu değildi. Kötü haber bunu kimden öğrendiğimizdi. Ki cevap FBI.
Hagen'ın kalbinin yatışacağı yoktu. O güne kadar hiçbir patron veya kapo rejime bir hükümet soruşturmasında işbirliği yapmamıştı. Ancak ara sıra deliye, gerçek anlamda deliye tıkılanlar olmuştu.
Gözaltında mı?
Geraci'nin hala serbest olduğunu düşünüyoruz, dedi Lucadello. Nick'in adını kendisinin tercih ettiği gibi İngilizce telaffuzuyla değil, İtalyanca telaffuzuyla söylemişti.
Düşünüyorsunuz?
Düşünüyoruz, evet. O yüzden bu işe istihbarat diyoruz, avukat. Kesin olarak bildiğimiz tek şey, bizim oğlanın şapşal bir halde oradan çıktığı, iki çocukla kar küreyen emekli bir polisi tehdit ettiği. Muhtemelen eski polisin söyledikleri bir onun ilgisini çekmiş. Sonra mağarayı bulmuşlar. Her tarafta parmak izleri varmış. Hatta kullandığı silahı bile ele geçirmişler.
Çocuklara mı ateş etmiş? Geraci'nin yeteneklerine sahip birinin çocukları tehdit ettiğini düşünmeye imkan yoktu. Üstelik görgü tanığı olan bir güvenlik mensubunu sağ bırakması da düşünülemezdi.
Tehdit etmiş, silahtan ateş edilmemiş.
Ama üzerinde parmak izleri varmış, öyle mi?
Emin değiliz, belki de polis namlusuna baktığı silahı teşhis etmiştir sadece. Biz burada kendi bilgilerimizi oluşturuyoruz. Daha önce yürürlükte olan bazı soruşturmalarımızda işe yarayan bir kaynağımız var.
Bu kaynak ne kadar güvenilir?
Lucadello içini çekti. 10 üzerinden mi değerlendireyim?
İyi işte. İncil'in sayfalarını çevirmeye başladı.
Temsil ettiğim şirket içinde bunu bir sonraki aşamaya taşımak için yukarıdan...
Burada dudaklarıyla sohbet dedi. Yetki alman gerekir. Kastettiği CIA'nın direktörü Alan Sofet'ti. Hagen onunla Washington'da kendi iş yerinde tanışmıştı. Michael da Başkan Shay'in bağlantı ekibinde çalışırken tanışmıştı onunla. Lucadello aradığı şeyi bulmuştu. İncil'i Hagen'a doğru çevirdi ve parmağıyla Exodus'tan bir pasajı gösterdi. Kendi kendini cezalandırma yasasıyla ilgiliydi. Hagen kafasını kaldırdı, şaşırmıştı. Lucadello cam gözünü kırptı. Hagen kafasını salladı. Bu göze göz meselesinin geldiği kısım olmalıydı. Ama pasajda tam olarak bu anlatılmıyordu. Adama siniri geçmişti. Hızlanan nabzına rağmen sakinleştiğini hissediyordu. Arkasına yaslanıp beyaz incini gösterdi. Hep okumaya niyet etmişimdir bunu. Güzel kitap dedi Lucadello. Resmi olmayan adından dolayı. Zekice. Size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Evet, doğru yolda olduğunuzu gösteren istihbaratları ulaştıracağız. Amacınıza ulaşıldıktan sonra da olay sonrası zararın kontrol altına alınabilmesi için mümkün olan her şekilde yardımcı olacağız. Bunu minimumda tutmak gerektiğini söylemeye bile hacet yok. Fakat hata yapmayın. Biz de sizinle aynı taraftayız, inan bana. Geraci, Lucadello onu Ike Rosen olarak tanıyordu, aracılığı ile belli Küba girişimlerine karışmıştı. Bunu onay vermiş olan Tom Hagen ve Michael açısından bu kazan kazan durumuydu. Eğer işler yoluna giderse kumarhanelerini geri alacaklar, gitmezse de olan Geraci olacak, hırsları sonsuza kadar engellenmiş olacaktı. İşler yolunda gitmemişti. Geraci'nin adamlarından biri Carmine Marino adındaki Sicilyalı bir çocuk orada Küba diktatörüne suikast yapmaya çalışırken yakalanmıştı. Marino kaçmaya çalışırken vurulmuştu. Kimin tarafından vurulduğunu Hagen bilmek istemiyordu. Olay kısaca uluslararası bir kaza olarak yorumlanmıştı. Marino'nun Sicilya'da öç almak isteyecek akrabalarının bulunması da başka bir sorundu. Kamuoyu bunu bilmese de Hagen CIA'nın bilebileceğini düşünüyordu. Geraci'nin ortadan kaybolması onu şimdilik olayın suçlusu durumuna düşmekten kurtarıyordu. Doğru yapılırsa Nick Geraci'nin öldürülmesi aslında iç içe geçmiş bir sürü sorunu çözecekti. Hagen başını salladı. Hayatımın büyük kısmını yasayla pazarlıklarla geçirdim. Öğrendiğim tek şey de bana güven diyen birinden kuşku duymak oldu. Lucadello, bana yalancı mı diyorsun dedi. Gücenmekten çok eğlenirmiş gibiydi. Bu kutsal mekanda, Hagen kürsünün olduğu tarafı gösterdi. Hayır, fakat bunun bir düzen olmadığını gösteren teminatlarımız neler? Bizi de işin içine çektikten sonra tam kuyunun ağzındayken suçüstü yapıp konserve etmeyeceğinizi, yani hapse tıkmayacağınızı nereden bileceğiz? Neden işi kendi başınıza halletmiyorsunuz? Güzel benzetme dedi Lucadello, konserve yapmak. Hagen yine boş bakıyordu. Haydi avukat dedi Lucadello, olup bitenleri de sonuçlarını da halk bilmiyor ki. Öyle kalmasını sağlamak için de her türlü sebebimiz mevcut. Bu da bir tür konserve yönetmek gibi. Ama bu bok dolu bir konserve. Beni dinle, yanlış düşünüyorsun. Her ne olursa olsun böyle bir şeyi niye isteyelim ki? Sizin hala gücünüz var. Ben hala patronunuzun dostuyum. Tıpkı neredeyse çeyrek yüzyıldır olduğum gibi, bunu da unutma. Ve günü gelecek yine hep birlikte çarpışacağız. Sizin geleneklerinizi biraz biliyorum, tamam mı payzan? Hükümet de aynı şekilde, bir örnek vereyim. Adamın tekini elektrikli sandalyede idam edecekler. Tam o sırada bir kalp krizi geçiriyor. Ne olur o zaman? Bir doktor ve hemşire sürüsü harekete geçer ve adamın hayatını kurtarmaya çalışır. Adam iyileşir iyileşmez de kafasını yeniden tıraş edip doğruca idam odasına götürürler. Amaç o kişinin ölmesi değildir, amaç onu öldürmektir. Sen söyle, şimdi ben burada oturup sizin paketin işi çoktan görüldü desem delirirdin değil mi? İnkar etme. Ve sana o işi biz halledeceğiz desem seninkiler de tatmin olsun diye beni ikna etmeye çalışırdın. Mortadel'in tekiyle konuşuyormuş gibi yapma, tamam mı? Bizim isteğimiz herhangi bir utançtan kaçınmak. Sizin de intikam almaya ihtiyacınız var. Her şey birbirine gayet güzel uyuyor. Lucadello arkasına yaslandı. Hagen'ın kalbi o farkında olmadan sakinleşmişti. Arada böyle gidip geliyordu. Dışarıda yağmur azalmamış ama kalabalığın sesi artmış gibiydi. Hagen baş parmaklarından birini kalabalığa doğru büktü.
Peki büyük adamın kardeşini tartışmaya vaktimiz var mı?
Başsavcı Daniel Brandon şeyi kastediyordu.
O konuda size nasıl yardım edebileceğimizi bilmiyorum.
Bu doğru mu?
Bütün bunlar yüzünden sizin de bizim kadar kayıpta olacağınızı düşünmüyor musun?
Ben? Şahsen mi?
Sen sahiden şu paralı asker misin?
Hepimiz öyle değil miyiz dedi Luca Della. Dur, unuttum, sizde her şey aile içindi. Sevimli bir kavram. Sahiden buna sarıldığına inandığımı söyleyemeyeceğim. Yani senin, şahsen.
Hagen cevap vermek tenezzülünde bulunmadı. Neler olur diye sordu onun yerine. Belli bir Kolombiyalı hapisten ücretsiz çıkış kartını kullandığı zaman.
Sana söyledim, biz aslında böyle konuşmayız.
Luca Della kürsüyü gösterdi. Müzik görüşmelerini kaydetme girişimlerini boşa çıkarırdı.
Artı hem onunkiler hem de Hagen'ın adamları salonda dinleme cihazı var mı diye bakmışlardı.
Kolombiyalı yani Carlo Tramonti'den söz ediyorsun değil mi? Onu tanır mısın? Yoksa sadece un amico delci amici mi?
Dostunun dostu. Çok komik.
Duyduğuma göre ormandan çıkmış, etrafa biraz para saçmış ve Cartagena'da 2 yıldızlı bir otel dükkanı ayarlamayı becermiş. Tam kıyıda. Pek hapis sayılmaz.
Luca Della kafasını tavana kaldırdı ve zihninden hesap yapıyormuş gibi suratını buruşturdu. Muhtemelen sonsuza kadar işleri oradan yürütebilir.
Tıpkı Luciano'nun Sicilya'dan yürüttüğü gibi, fakat gerek yok. Bana göre Tramonti 3 rüşvet ve 2 iyi avukatla gelip evindeki yatağında uyuyabilir. Kusura bakma ama şu tekel imasıyla Tramonti'nin federal hükümete şantaj yaparak oltadan kurtulmaya çalışabileceğini söylemek istemedin değil mi? Ne şaka olurdu ama.
Ben olsam?
Yok sahiden. Adam mahkemeye çıkar. Bu herif daha önce de mahkemede bulunmuş, hatta biraz da hapishane görmüştü. Kundakçılık, soygun falan filan. Fakat bu sefer bütün Louisiana eyaleti avucunun içinde. O yüzden de suçlamaları yapan kişi o. Çok gizli hükümet ajanlarının, bir suç kartelinin başı sıfatıyla ona gelip kibarca adamlarından bazılarını, Küba'nın liderini... Neydi o kelime? Hah, uçurmak. Uçurmak için verebilir mi diye sorduklarını anlatıyor. Ne kadar uygun partnerler olurlardı ya. Hükümet şu meşhur kızıl tehditle savaşıyor. Gangsterler de intikam peşinde. Çünkü komiler kumarhanelerini çalmış. Böylece ne yapıyorlar? Plaja yakın, güneşli, güzel bir yerde ilkbaharda çalışma yapan futbol takımı gibi bir kamp kuruyorlar. Hedef çalışmaları yapıyorlar. Hükümetin sağladığı eşofmanlarla ortalıkta dolanıyorlar ve oturup mesela nasıl en fazla lideri dalmaya gönderebileceklerini ve patlayan o özel deniz kabuğunu nasıl alabileceklerini tartışıyorlar. Suikastçılar daha çok et ve patates, tabanca ve bıçak tipleri, ama onların da kendilerine göre önerileri oluyor ve hep birlikte gayet güzel vakit geçiriyorlar. Ne yazık ki oyuna asla giremiyorlar. Çünkü buraya dikkat et. Anlaşılıyor ki hükümet 2 gangstere daha gitmiş ve 2 vurucu ekip daha oluşturmuş. Maalesef o öteki ekiplerden bir man kafa Küba'ya gidiyor ve işi berbat ediyor. Komi düşmanımızın böyle bir şey olur beklentisiyle tuttuğu bir sahteyi öldürüyor. Sonra salak yakalanıyor. Ama mahkemeye çıkamadan kaçmaya çalışırken vuruluyor. Bunların çoğu mahkemedeki adamımızın sadece duymuş olduğu şeyler. Ama hey, şaibe olduklarını unut. İşin can alıcı noktası hepsinin doğru oluşu. Her kelimesinin.
Hagen dudaklarını ısırdı. Can alıcı nokta buydu.
5. ayrımın sonu. Sayfa 51.